Ayrım 10. Çikolata kaplı hüzünler. Sayfa 109. Özel bir akşam yemeği. Hoş geldiniz efendim. Şef garson biraz abartılı bir incelikle restoranın caddeye bakan kapısını ardına kadar açarak içeriye buyur ediyor beni. Bir an duraklayıp girişteki boy aynasına kendimi inceliyorum. Siyah, bedenimi sımsıkı saran, sırt dekolteli elbisem, işlemeli saten şalım, ince topuklu iskarpinlerim, şalımla aynı kumaştan özel olarak hazırlanmış çantam ve özenle yaptığım makyajımla harika görünüyorum. Şef garson önünde, ben arkada, restoranın denize bakan üstü açık bölümüne doğru yürüyoruz. Etrafa şöyle bir göz atıyorum. Masaların çoğu boş. Önceden yara yırtmasam da olurmuş diye düşünüyorum. Denizle kucaklaşan ön masalardan en köşedekini işaret ediyor şef garson. Denizi sol yanıma alıp tüm akşamımı paylaşacağım deri koltuğa yerleşiyorum. Biraz erken geldim galiba. Günün renklerini soldurup siyah beyaza dönüştürmekte kararsız olduğu ilk akşam saatleri. Aperatif bir şeyler alır mıydınız? Yemek için erken. Bol buzlu bir viski lütfen diyorum. Tam çaprazımdaki masada gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış bir çift oturuyor. Adamın sırtı denize dönük, heykel gibi kıpırtısız, bulunduğu ortamdan tümüyle soyutlanmış, kadının gözlerinde gözlerini arıyor. Davranışları yapay, bayat senaryolu bir aşk filminin acemi oyuncuları gibiler. Yönetmenin stop demesiyle tükeni verecek, birkaç saatlik yüzeysel bir duygu alışverişi. Kendi yaşamımdaki yapaylıkları geride bırakmanın ferahlığını tüm hücrelerimde duyarak arkama yaslanıyorum. Viskimden bir yudum alıp gözlerimi kapatıyorum. Denizin yosun kokusunu derin derin içime çekiyorum ve gözlerimi açtığımda onu görüyorum. Lacivert, yelekli takım elbisesi, yakası kolalı beyaz gömleği, ince çizgili kravatı, yakut taşlı kol düğmeleriyle tam bir İstanbul beyefendisi. Doğum günün kutlu olsun prenses, diyor. Bugün benim doğum günüm değil ki. Belki bir başlangıç. Yalnızlığımı doya doya yudumlayacağım farklı bir dönemin kutlama gecesi. Ama haklı, bir bakıma doğum günüm sayılabilir. İyi de o nereden biliyor bunu? Arkasına sakladığı sarı saçlı bir taş bebeği kucağıma bırakıp karşımdaki koltuğa oturuyor. Çelik gibi soğuk, sert bakışlarla tepeden tırnağa süzüyor beni. Üstün çok ince, diyor azarlarcasına. Üşüteceksin. Savunma güdüsüyle bilinçsizce şalımı omzuma alıyorum. Sana kaç kez buzlu içme demiştim. İki kor parçasına dönüştüğünü duyumsadığım gözlerimi viskin içindeki buzlara dikiyorum. Erimiyorlar. Yalnızsın yine, diyor. Bu benim seçimim diyemiyorum, üzülebilir. Annenin çizdiği yolda kafanın dikine gidecek. Giderek yürümeseydin böyle olmazdı, diyor. Annemle senin aranda bir tercih yapmaya zorladığınızda tatmıştım yalnızlığı demeyi de gereksiz buluyorum. Usul usul kucağımdaki bebeğin saçlarını okşuyorum. Yine de iyi yoldasın, diyor. Baştan beri onaylamadığım beraberlikleri noktalaman sevindirici. Birden yerinden kalkıyor. Bebeklerle oyuncak çağı çoktan geride bıraktım prenses, diyor. Sesi titriyor, elleri de. Bebeği kollarımdan çekip alıyor. Geldiği gibi sessiz, sezdirmeden ortadan kayboluveriyor. Şaşkınım. Düşle gerçek arasındaki bir boşlukta asılı kalmış gibiyim. Karşımdaki koltuğun deri döşemesinin kıvrımları arasına saplanmış, gözlerimi çekip çıkarmakta zorlanıyorum. Viskinizi tazelememi ister misiniz? Beni bu garip ikilemden kurtardığı için minnetle bakıyorum şef garsonuma. Kendime bile yabancı gelen bir sesle, hayır, diyorum. Beklenmedik konuğumla geçen zamanı saptamaya çalışırken koluma kayıyor gözüm. Olacak şey değil, saatimi takmamışım. Saatimi evde unutmuşum, diye mırıldanıyorum. Hafifçe eğiliyor şef garson, alçak sesle avutuyor beni. Unutmayın, her iyi durumda bir kötü, her kötü durumda da iyi bir taraf vardır. Önemli olan iyi tarafı görebilmektir. Zamandan soyutlanarak geçirebilecek bir gece çok daha güzel olabilir. Söylediklerini algılamaya çabalarken onun bir garsondan beklenmeyecek düzeyde bilge bir kişi olduğunu düşünüyorum. Yemeğe geçelim mi artık? Başımla onaylıyorum. Şef garsonun bir el hareketiyle iki yardımcısı dikdörtgen şeklindeki büyük tepsiyi masaya getirip küçük tabaklara yerleştirilmiş mezelerden istediğimi seçmemi bekliyorlar. Bilge garsonu elinde sopası orkestra yöneten usta bir şefle özdeşleştiriyorum. Evet, gerçek bir maestro. Tepsiden peynir tabağıyla şu söğüş domates alıyorum. Maestrom deniz börülcesini öneriyor. Bir de közlenip sirkeye yatırılmış kırmızı biberleri. Karşı çıkmıyorum, ona güveniyorum. İçki olarak ne alırdınız? Masanın üzerindeki tabaklara göz gezdirdiğimde rakı demek geliyor içimden. Tam o sırada karşımda o beliriyor. Gri renkte keten yazlık takımıyla, içindeki ince beyaz keten gömleğiyle son derece şık ve yakışıklı. Şakaklarındaki kırlar ceketinden saçılan ışıltıyla oluşmuşçasına doğal. Görünümündeki yetkinlikle kendinden emin. İyi akşamlar prenses diyor. Bana prenses diyen ikinci erkek o. Rakı istemeyeceksin umarım diyerek karşıdaki koltuğa yerleşiyor. Böyle nezih restoranlarda tek başına yemek yemeyi seçen bir hanımefendi rakı değil, şarap içmek yakışır. Onu yok sayıp maestroma dönüyorum. Şarap diyorum. Aferin, dersini öğrenmişsin der gibi bakıyor bana. Onun bilmişliğine boyun eğmekten hoşnut değilim. Soğutulmuş olsun lütfen diye ekliyorum. Şarap soğutulmaz diyor. İstemim dışında karşımda oturan erkek. Sıcak şarap içmekten nefret ederim demek için ağzımı açıyorum. Maestro benden önce davranıyor. Biliyor musunuz diyor. Ben Fransa'da 2 yıl şarap eğitimi aldım. Bazıları şarap soğutulmaz derler ya, küçük bir ayrıntıyı dikkate almadıklarından. Doğru, Fransızlar şarabı oda ısısında içerler ama bu yaşanılan ortamın ısısı değil, mahzenin ısısıdır. Mahzenlerinde buzdolabından fark olmadığına göre bize de şarabı soğutmak düşüyor haliyle. Bir kez daha minnetle bakıyorum maestroma. O halde mahzen ısısında soğutulmuş bir beyaz şarap lütfen diye gülümsüyorum. Balık olarak ne arzu ederdiniz? Sizin öneriniz dil balığı. Tamam diyorum, dil ızgara olabilir. Oh, yine o karışmadan duramıyor. Sen dil şiş tercih ederdin hep. Beğenlerimin ne denli değiştiğini görüyorsun diyorum meydan okurcasına. Önce salatamı getiriyor maestrom. Yanında da küçük bir tepsiyle sos şişelerini. İçlerinden kristal parfüm şişesini çağrıştıran oymalı balzamik sirke şişesini seçiyorum. Yanlış yapıyorsun diyor bizimki. Limon ve yağ bu salata için daha uygun. Onun buyurgan tavırlarına sıkılıveriyorum. Elimdeki şişeyi salatanın üzerine gezdirirken içimden yükselen isyancı sese daha fazla karşı koyamıyorum. Ve şişedeki siyah yoğun sirkeyi karşıya doğru gelişigüzel fışkırtıyorum. Açık renk takım elbisesinin dalga dalga karaya boyanışını zevkle izliyorum. Her bir leke büyüyor, büyüyor, kocaman kapkara bir yuvarlak halinde buyurgan yakışıklıyı içine alıveriyor. Yalnızım yine. Bembeyaz mat örtüsünün üzerindeki kara lekeye baka kalıyorum. Maestrom koşup geliyor. Yanında yardımcısı 2 garson. Göz açıp kapayana kadar geçen bir süre içinde masa örtüsünü değiştirip masamı az önceki düzenine kavuşturuyorlar. Arkama yaslanıyorum. Şarap kadehimi denize doğru kaldırıp dudaklarıma götürüyorum. Yalnızlığımın şerefine keyifle yudumluyorum. Balığınızı ayıklamamızı ister misiniz? Oo, balığım gelmiş bile. Öyle güzel görünüyor ki. Büyücek porselen bir kayık tabağın içinde çıtır çıtır incecik. Gözlerim balıkta ne yanıt vereceğimi düşünürken yalnız olmadığımı duyumsuyorum. Bronzlaşmış teniyle dağınık siyah saçları, kömür karası gözlerindeki alaycı bakışlarıyla o karşımda. Spor, koyu renk bir pantolon, yakası açık, cam göbeği bir gömlek var üzerinde. Karşımdaki koltuğu çekip teklifsizce oturuveriyor. Ayıklatacaksın değil mi balığını? Diyor tepeden inme. Hazırca ne olacak? Sen arabanın bile otomatik viteslisini kullanırsın. Araba zevki olan düz vitesten şaşmaz. Balıktan anlayan da balığını kendisi ayıklar. Her zamanki gibi küstah ama itiraf etmeliyim ki aynı derecede de çekici. Maestama dönüyorum. Teşekkür ediyorum diyorum, ben ayıklarım. Ardından gözlerimi yakışıklının gözlerine dikip biliyor musun diyorum. Artık düz vitesli araba kullanıyorum ben. İncecik bir çizgi kıstığı gözlerin arasından dikkatle bakıyor yüzüme. Hala çok güzelsin diye fısıldıyor. Kadife gibi sesi etkileyici. Ama bu kez güçlüyüm. Tutan o dayanılmaz sözcükler kulağımla yüreğim arasında ördüğüm şeffaf duvara çarpıp sıradanlaşıveriyor. Yılmıyor. Bana dokunmayı deniyor. Uzanıp elimi tutmaya davranıyor. Sertçe geri çekiliyorum. Ağır devinimlerle balığımı ayıklamaya koyuluyorum. Varlığının umursanmaması deli ediyor yakışıklıyı. Bakıyorum iyisin diyor o bildik küs edasıyla. Böyle lüks restoranlarda tek başına. Nereden diye sorarlar adama. Babandan kalanlar çoktan tükenmiş olmalı. Duymazdan geliyorum. Çatalıyla ayıkladığım balıktan alacak oluyor. Ellerimle tabağımın üzerine örtüyorum. Gülüyor. Bir lokma balığı benden esirgeyecek misin? Diye boynunu büküyor. Yanılıyorsun diyorum sertçe. Esirgediğim balık değil emeğim. Onu ben ayıkladım. Benden umut kesmiş olmalı ki çevre masalara bakmaya başlıyor. Hayret, o boş masalar ne zaman dolmuş? Hepsine de birbirinden güzel kadınlar oturuyor. Birden yerinden fırlıyor yakışıklı. Bana veda bile etmeden masaların arasına dolanmaya başlıyor. Başımı denizden yana çeviriyorum. Onun hangi masaya, hangi kadınlara takıldığını görmek bile istemiyorum. Yalnızlığımı bozmasına izin vereceğim tek kişi maestrom bu gece. Gelip yardımcılarının yarısı boş, yarısı dolu tabakları toplamalarına nezaret ediyor. Tatlı olarak ne alırdınız? Ben de çocukluk günlerimin tatlısını görünce karar vermem kolay oluyor. Krem karamel diyorum. Sıradan bir krem karamel yemeyeceksiniz diye destekliyor maestrom. Egzotik meyvelerle süslü, özel bir tatlı bizimki. Tatlı kimseyle paylaşılmaz. Ananas ve kivi dilimleriyle süslü, farklı bir sosla tatlandırılmış krem karamelin her lokmasını sindire sindire yutuyorum. Bu süre içinde rahatsız edilmemenin huzurunu dingin dalga sesleriyle daha bana eşlik eden kadim dostum Deniz'le paylaşıyorum. Kahve alır mısınız diye yaklaşıyor maestro. Sade Türk kahvesi lütfen diyorum. Gözlerim denize vuran tekne ışıklarının doğal suda dansında. Açıklı koyulu gölgelerle harelenen dalgacıkların tutkulu oynaşmasında. Tam o sırada geceler siyah beyaz, geceler hep aynı diyor kulaklarımda ki beklenmeyen fısıltı. Bakıyorum o, şair. Elindeki kırmızı gülü tabağıma bırakıyor. Yalnızlığın bozmasına izin vereceğim tek kişi maestrom derken yanılmışım. Şairin yanımda olması içimi sevinçle dolduruyor. Gözlerini özlemişim diyor. Şiirler okuyor bana. Dizeleri boş şarap kadehine dolduruyor. Bozulmasından korktuğum bu büyüyü solumaktan yorgun düşüyorum. Birden kalkıyor şair. Gitme kal dercesine bakıyorum yüzüne. Bağışla diyor. Bekleyenlerim var. Ellerimde okşadığım kırmızı gülü usulca çekip alıyor ve bir anda gözden kayboluveriyor. Bekleyenler ve beklenenler. Ne bekleyen ne de beklenen olmamanın buruk ferahlığını özümsüyorum. Parantez içinde özgürlük dedikleri bu mu acaba? Maestro'nun getirdiği kahvenin mis kokusuyla ayılıyorum. Kahvenin yanında küçük bir kadeh kanyak var. Napolyon kaynak diyor maestro. Yeni bir güzellik daha sunabilmenin övüncüyle. Bir yudum da içiyorum kanyağı. Şiirden ve şairden arta kalan tüm izler silini veriyor. Bu özel geceyi kahvemin son yudumu ile noktalayacağımı düşünürken maestro yine karşımda. Elindeki tabakta küçücük çikolatalı bir pasta var. Üstünde de tek bir mum. Doğum gününüz kutlu olsun diyor. Demek o da biliyor. Bugünün benim yeniden doğuş günüm olduğunu. Teşekkür ediyorum. Mumu üfleyip pastamı kesiyorum. Karşımdaki koltuğu gösteriyorum maestroma oturması için. Kısa süren bir kararsızlık yaşıyor. Anlıyorum. Israrla bakıyorum gözlerine. Oturuyor. Yeniden doğduğum günün, doğuş günümün pastasını onunla paylaşıyorum. Her anıyla tam düşündüğüm gibi gerçekleşen gecemin sonuna geldim artık. Hesabı istiyorum maestromdan. Maraken bir kitapçığı saygıyla masaya bırakıyor. Kapağını açıyorum. Çok mu içtim ne? Gözlerimi kısarak seçmeye çalışıyorum. Rakamlar birden kayboluveriyor. Rakamların yerinde hesabınız ödendi yazısı beliriyor. Altındaki notta da Hesap bu geceki konuklarınız olan beyefendiler tarafından paylaşılmıştır diye bir açıklama var. Olamaz. Kimse benim bu özel gecemin hesabını ödeyemez. Hiçbirisine borçluk almak istemiyorum. Borçluk alarak söz söyleme hakkını tanıyamam onlara. Maestro'mu çağırıyorum. Doğru mu bu? Diye kitapçığı gösteriyorum. Başını sallıyor. Tekrar basıyorum hesap pusulasına. Rakamlarla yazılar birbirine giriyor. Yazılı olanın gerçek hesap mı, ödendiği yazısı mı olduğunu kestiremiyorum. Hayatındaki erkekler hesap ödemeyi hiç beceremediler diyorum maestroma. Hesap ödeseler bile bahşiş bırakmayı bilmez onlar. Çantamı açıp cüzdanımı çıkarıyorum. Hesabı da içerebilecek kadar bir tomar parayı avuçlayıp Marakan kitapçığın iç cebine yerleştiriyorum. Tüm borçlarımı temizlemenin huzuruyla maestroma veda ediyorum. Kapısını araladığım yepyeni dünyadaki tek dostum olmanın bilincinde sıcak bakışlarına sarmalayarak uğurluyorlar beni. Ağır adımlarla restoranın caddeye bakan kapısından caddeye çıkıyorum. Dışarıda beni bekleyen, binmek zorunda olduğum hiçbir özel araba yok. Pıhtılaşmış alışkanlıklardan arınmışlığım özgüveniyle başım dimdik. Ellerimi kaldırıp sesleniyorum. Taksi!